Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 27. Ayrım. Bölüm 56. Chapman dönüp birkaç adım uzaklaştı Stone'dan. Tekrar döndüğünde ise Stone hiç hareket etmemişti. Öylece ona bakıyordu. Stone'un yanına geri geldi. "Benden ne istiyorsun?"
"Gerçeği.
Bana güvendiğini söylemiştin. Her güvenin belli sınırları vardır ve sürekli yenilenmesi gerekir. Bu kısmından bahsetmemiştin bana. Söylemem gerektiğini düşünmemiştim. Beni zor durumda bırakıyorsun."
"Biliyorum.
Bir şeyler içmem lazım." Stone kaşlarını kaldırdı. "Tamam, ama ayık kalmalısın. Üniversitedeyken barlarda süründüğümü görebilirdin ama artık kendimi tutabiliyorum." Döndü ve ilerlemeye başladı. "Ajan Chapman." Stone'a döndü.
"Ne?"
diye bağırdı. Arkasını işaret etti. "Şurada bir bar var." İşaret ettiği yere baktı Chapman. "Doğru, tamam." Stone'u itip bara girdi. 5 dakika sonra Chapman 2 tane vodka tonik içmişti bile. Stone ise zencefilli gazozunu içip dikkatle Chapman'a bakıyordu. "Beni eve sağlam götürebileceğine emin misin?"
"Londra'dan sonra burada araba sürmek kolay."
"İçkiliyken değil. Alkollü araç kullanmaktan tutuklanan bir İngiliz ajanı hoş olur mu?"
"Ben sarhoş değilim."
"Tamam, o zaman devam edelim." Beklenti dolu bakışlarla Chapman'a baktı. "Sana her şeyi anlatamam. Umarım bunu anlarsın," dedi.
"Anlamam."
"O zaman çok fena. Böyle olması gerekiyor." Stone ayağa kalktı. "Kendine iyi bak." Chapman şaşkınlıkla bakıyordu.
"Bu mudur?"
"Budur."
"Stone."
Stone döndü ve çıktı. Bloklar boyunca yürüdü. Vücudundan adrenalin yükseliyordu ve uzun bacakları hırsla dövüyordu kaldırım taşlarını. Chapman'ın farklı olduğunu sanmıştı. Yanılıyordu. "Yine aynı bok," diye düşündü. "Yine aynı bok." Hükümet meclis binasını geçti, nerede olduğunu fark edene kadar yürümeye devam etti. Buraya bilinçli gelip gelmediğinden emin değildi ama o hemen her zaman içgüdülerini izleyen bir adamdı. Caddelerdeki genç adamların yanından geçti. Birkaç tanesi fazlaca ilgi gösterince kemerindeki federal rozetini çıkardı ve silahını görmelerini sağladı. Hepsi dağıldılar.
"Çok havalı," dedi biri.
"Hey babalık, o silahla birini öldürdün mü hiç?" dedi biri sırıtarak.
"Hayır," diye yalan söyledi Stone. Bir parmağını kaldırdı. "Ama bununla öldürdüm." Genç adamlar şüpheyle baktılar.
"Serçe parmağınla birini öldürdün, öyle mi?" dedi biri.
Stone yine parmağını gösterdi. "Serçe parmağımla değil, işaret parmağım bu. Şah damara daha fazla baskı yapıyor. O yüzden ezmek daha kolay." Adamlar ortadan kayboldular. Stone yürümeye devam etti. Bir kapıda durdu ve kapıyı çaldı. Kapı açılmadan önce takırtılar duydu. Kapı açıldı ve Carmen Escalante üzgün gözlerini kocaman açarak ona baktı. "Evet," dedi.
"Daha önce de gelmiştim," dedi Stone ve rozetini gösterdi.
"Evet, hatırlıyorum. Ne istiyorsunuz?" "Nasıl olduğunu görmek istedim."
"Doğru," dedi bir ses.
Stone döndü ve Chapman'ın birkaç adım ötesinde olduğunu gördü. Ona doğru eğildi Chapman. Nefes nefese kalmış gibiydi ve sendeliyordu. "Senin iyi olduğundan emin olmak için geldik," dedi nefesini kontrol etmeye çalışırken.
"İçeri gelebilir miyiz?" diye sordu Stone. Hala Chapman'a bakıyordu.
"Evet, evet, tabii." Bölüm 57. Carmen'in peşinden eve girdiler. Evin temizlendiğini ve kokmuş yemek kokusunun kaybolduğunu hemen anladılar. Küçük oturma odasına girdiklerinde, daha önce orada olmayan eşyalar ve büyük düz ekran bir televizyon gördüler.
"Ne oldu?"
diye sordu Chapman etrafına bakarak. Carmen üzgünce gülümsedi. "Dayıma olanları televizyonda gören insanlar geldi ve bana yardım ettiler. Evimi temizlediler, bana bunları aldılar. Çok kibar insanlar."
"Kimmiş o insanlar?"
diye sordu Stone. "Televizyon kanalından insanlar."
"Televizyon mu?" dedi Stone.
"Şey, insanların bağış yaptığını söylediler. Tanımadığımız insanların. Bana bir sürü şey verdiler." Televizyonu işaret etti. "Bunun gibi şeyler."
"F Freddy dayım bu televizyondan çok hoşlanırdı. Futbol izlemeyi severdi. Sizinkini değil. Amerikan futbolu, dedi Chapman. Evet, ondan bahsediyorum. Sonra evimi temizlediler, şimdi ise her gün biri gelip iyi miyim diye kontrol ediyor. Hastane faturalarını ödememe de yardım edeceklerini söylediler. Bir de bana bu yeni değnekleri aldılar. Bu harika, Carmen, dedi Chapman. Bir şeyler içmek ister misiniz, diye sordu. Artık bir sürü içecek şeyim var, dedi gururla. İstemediklerini söylediler ve Stone, o zaman burada kalacaksın, dedi. Carmen oturdu, onlar da oturdular. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Freddy dayım için bir tören yapacaklar. O törene katılacağım. Sizin başkan da orada olacak. Benim başkan da, Meksika'dan gelecek. Çok fazla sevmem aslında onu ama yine de törene gideceğim. Sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Yeni eşyalarına baktı. Ben burayı çok seviyorum ve bir sürü yeni şeyim var. Yani belki kalırsın, dedi Stone. Muhtemelen evet. Bir süre sustu. Okula geri dönebilirim. Meksika'dayken bir doktorun ofisinde çalışıyordum. Bilgisayar biliyorum. İngilizcem iyi. Bir şeyleri yazıp dosyalayabilirim. Bir iş bulabilirim. Arkadaşlarım olabilir. Bütün bunları yapabilirsin, dedi Stone destekleyerek. Ailem eve dönmem gerektiğini düşünüyor. Hoş bir yerde yaşamadığımı düşünüyorlar. Ama sen de ne istediğini düşünmelisin. Bu senin hayatın, dedi Chapman. Ve istediğin zaman buradan taşınabilirsin. Kararsız görünüyordu kız. Peki, yeni eşyalarımı da alabilir miyim? Kesinlikle, dedi Stone. Ben gelip sana yardım ederim. Bunu benim için yapar mısınız? Dedi. Meraklı bakışlarla bakıyordu. Evet, siz tuhaf hükümet çalışanlarısınız. Chapman Stone'a baktı. Evet, sanırım öyleyiz, dedi. Kontrol etmeye yine geleceklerine söz vererek evden çıktılar. Nereden çıktın sen? Diye sordu Stone caddeden aşağı inerken. Seni takip ettim. Topuklularla anamın ağladığını söylemeliyim. Çok hızlı yürüyorsun. Neden beni takip ettin? Çünkü haklıydın. Sana bunu söylemek istedim. Yani bu kez doğruyu mu söyleyeceksin? Chapman ellerini ceplerine koydu. Riley Weaver ve Sir James birlikte çalışıyorlar. Derin bir nefes aldı ve ''Tanrım, bunu sana söylediğime inanamıyorum. M16'nın bütün kurallarını yıktım az önce.'' ''Bir şey olmaz. Ajanlıkların bir sürü kuralı vardır.'' ''Sana söylemesi kolay.'' diye cevapladı Chapman sinirle. ''Neden birlikte çalışıyorlar? Ne amaçla?'' ''Sir James'in fikri olmadığını biliyorum.'' ''Yani birileri ikna mı etti?'' ''Sir James'in de dediği gibi sizin başkanla bizim başbakan çok iyi geçiniyorlar. Ve Amerika süper güç. Geri kalan herkes onun peşinden gidiyor. Peki neden bunu benden saklıyorlar?'' ''Weaver senden korkuyor. Gördüğüm ve duyduğum kadarıyla öyle. Eğer ondan öncekilere ne yaptığımı biliyorsa korkması normaldir.'' diye düşündü Stone. ''Senin bu işteki rolün tam olarak ne?'' Bu olayı araştırmak ve çözmek için getirildim. Sizin başbakanınızın hedef olmadığı açık olsa da mı? Sizin teşkilatın en iyi ajanlarından birini burada tutmak ve bizim araştırmamıza yardım ettirmek için gerekecek kadar boş vakti var mı? Chapman hiçbir şey söylemedi. Sadece kaldırıma bakıyordu. Stone döndü. Bu sefer beni izlemeye zahmet etme. Chapman Stone'un kolunu tuttu. Tamam, tamam. Stone döndü ve beklentiyle baktı Chapman'a. ''Amerikan hükümetinin beni izleme görevini sana mı verdi?'' dedi Stone şüpheyle. ''Dünya biraz daha karmaşık Oliver. Siz Amerikalılar için bile aynı değil. Bugünlerde geçiş bileti, global işbirliği. Biz Yankiler için bir şeyler yapıyoruz, onlar da karşılığını veriyorlar. Çok bilinen bir şey değil bu. Gizli işler hepsi ama böyle.'' Stone başını kaldırdı. Beni neden izliyorlar? Olayla ilgili olduğumu mu sanıyorlar? Hayır, ama Weaver'ın başka planları var. McElroy ile paylaştı mı bu planları? Sanmıyorum. En azından hepsini anlatmamıştır. Ama Sir James'in elleri bağlı. Dalgın bakışlarla baktı Stone'a. Bu kadar ilgi uyandıran ne var senin geçmişinde? Bu soruya cevap vermek istesem bile 30 yılı anlatmam gerekir ki istemiyorum da. Eğer bana neler olduğunu anlatırsan belki yardım edebilirim. Sen mi? Bana casusluk yapması için tutulan kişi mi?
Bu işte ortak olduğumuzu sanıyordum.
Öyleyiz ama sadece bu işte. Başka bir şey de değil.
Peki şimdi kim bir şeyler saklıyor? Dedi Chapman sinirle.
Sen bu işle şimdiye ait bilgiler saklıyorsun. Ben sana geçmişteki işlerini hiç sormadım. Senden de aynı şeyi bekliyorum.
Peki bu bizi nereye götürecek? Dedi Chapman sessizce.
Başladığımız yere, dedi Stone keskince. Ve bırakalım bu şekilde kalsın.
Bölüm 58. Chapman'ın arabasını park ettiği garaja dönmek için taksi tuttular.
Ben seni kulübene bırakırım, dedi Chapman. Biraz daha yürümek istiyorum, dedi Stone.
Bak, Weaver meselesini sana daha önce söylemediğim için özür dilerim. Ama ben de emir alıyorum.
Stone iyice yaklaştı kadına. Eğer bu şekilde davranmak istiyorsan, öyle olsun.
Bu durumda sen tam olarak nasıl davranırdın?
Ben aynı safta çalıştığım insanlardan bir şeyler saklamam. Benim sadakatim budur. Bu yüzden senin patronun bile senden saklarken ben sana Paut Türkekul'dan bahsettim.
Chapman kızardı. Tamam, tamam anlaşıldı. Üzgünüm.
Yarın görüşürüz.
Durdu. Arabayı kullanabileceğinden emin misin?
Ben iyiyim, gözlerim açık.
Konuşmamdaki pelteklik her zaman olur.
Uzun bir yürüyüşten sonra Georgetown kampüsüne vardı Stone. Bu saatte oldukça sessizdi. Duyuru panosunu buldu. Kağıt ve kalem çıkarıp bir şeyler yazdı. Panonun üzerindeki fazla raptiyeleri kullanarak notunu panoya astı. Kulübesine dönerken cep telefonundan Harry Finney'i aradı.
Ruben'ın iyi olduğuna sevindim dedi Harry ilk olarak.
Ben de dedi Stone. Hastaneden çıkmak istiyor ama bence orada daha güvende.
Adamların tekrar deneyebileceğini mi düşünüyorsun?
Annabel de o da bildiklerini bize söylediler ama yine de dikkatli olmamız gerekiyor.
Şimdi Paut'tan bahset bana.
Stone durdu ve dinlerken bir ağaca yaslandı.
Eğer Bin Laden'in peşindeyse de hiç acele etmiyor. Uyanıyor, yemek yiyor, derslere giriyor. Sonra öğle yemeğini yiyor, biraz daha ders veriyor, ofis saatleri oluyor, yürüyüşe çıkıyor. Akşam yemeğini yiyor, dairesine gidiyor ve uyuyor.
Hiç gizli bağlantısı yok mu? Birileriyle buluşmuyor mu?
Ben henüz görmedim ve eğer olsaydı görürdüm.
Biliyorum Harry.
Biz izlediğimiz için adamı pasifleştirmiş olabilirler.
Benim de aklıma geldi ama bu konuda ne yapabileceğimizi bilemiyorum.
Dinle, sen eve git ve dinlen.
Ya Türkekul? Farklı bir açı deneyeceğim. Seni haberdar ederim.
Stone kulübesine doğru yürümeye devam etti. Bir sonraki blokta içgüdüleri harekete geçmeye başladı. Saat 6 ve 9 yönündeydiler. Stone daha bakmadan görebiliyordu onları. Arkasında bir adam vardı. Solunda bir kadın. Tehlikesiz görünüyorlardı. Stone'la ilgilenmiyorlardı. Yani sıradan gözlere göre öyleydi.
Stone'un gözleri 40 yıldır sıradan değildi. Eli silahına kaydı.
Adımlarını biraz hızlandırdı. Çünkü bir sonraki kavşağa birkaç saniye daha hızlı varmak istiyordu. Bu bölgeyi gayet iyi bildiği için aklında bir plan oluşmuştu bile. Kavşağa gelir gelmez aniden sola saptı Stone. O taraftaki kaldırımda büyük bir çöp konteyneri vardı. Çünkü oradaki ev yenileniyordu. Konteynerin arkasında savunma pozisyonu aldı. Silahını çekti ve kadına nişan aldı.
''Ajan Stone! Ajan Stone!'' diye bağırdı kadın.
Stone hiçbir şey söylemeden nişan almaya devam etti.
''Başkan Weaver sizinle konuşmak istiyor.''
''Eminim istiyordur.
Sizi ona götürmemiz gerekiyor.
Onun bana gelmesini tercih ederim.''
Adam kadının yanında belirdi.
''Efendim, başkan meşgul bir adam. Ben de öyleyim.''
Yanlarından bir araba geçti. İçindeki yaşlı kadın yola devam etmeden önce adama ve kadına baktı. Caddede yürüyen birkaç kişi daha vardı. Henüz bir şey duymamışlardı ama birazdan duyacaklardı.
''Sadece konuşmak istiyor.'' dedi kadın. Sesinde umutsuzluk belirmeye başlamıştı.
''Kendisini eğlendirmekten memnuniyet duyarım.''
''Tamam, nerede?'' diye sordu adam.
Nehrin aşağısındaki park yerinde.
Bir saat sonra.
Efendim, başkan diye söze başladı kadın. Yaklaşmakta olan insanlara endişeyle baktı. Stone kadının lafını kesti. Kendisi benimle o saatte orada buluşmak isteyecektir. Şimdi uzaklaşın ki silahımı indireyim. Bu çok kural dışı bir şey.
Aynen öyle.
Bizler de federal ajanlarız, dedi adam. Sizinle aynı taraftayız.
Öncelik bende olacak, sizde değil. Gidin.
Uzaklaşmaya başladılar. Stone tabancasını yerine koydu ve nehre doğru yola çıktı. Oraya ilk kendi varmak istiyordu. Hazırlaması gereken şeyler vardı. Midesinde bir düğüm büyümeye başlayınca adımlarını daha da hızlandırdı. Karmaşık bir davayı çözmek için hayatını riske atmak ayrı bir şeydi. Sürekli arkanı kontrol ederek bunu yapmak ise apayrı bir şey. Ama görünüşe göre durum buydu. Peki ben neden şaşırıyorum ki buna? 27. ayrımın sonu. Sayfa 313. Devamı 28. ayrımda.